Ayrım 56, sayfa 529. Her oluşun hizmet ettiği bir gelişim vardır. Benim bu topraklarda doğmam, sizin başbakan olmanız gibi. Her şeyin bir nedeni, her nedenin hayata bir hizmeti var. Hiçbir şey gereksiz değil. Bize giden yolda ne gerekiyorsa yapacağız. Uyanışımızın bizim vesile olduğunuz için kabul etmek zorundayım. Ve size minnettarım. Şaban kendine duyulan minnetin iğneleyiciliğe ve varlığı ağırlaştıran etkisine rağmen elini uzattığında sana yardım için buradayım Özge Hanım. Kendini koru. Bugün dost olanlar yarın gardiyanın olacaklar dedi. Tokalaştılar, ayrıldılar. Ait oldukları uçlara doğru. Helikoptere doğru ilerlerken Şaban'ın adamlarından biri yetişti. Kağıdın üzerine yazılmış bir telefon numarası verdi. Şaban, Meydanlıoğlu'nun direkt hatta olduğunu belirtti ve gitti. Helikoptere bindi Özge. Birazdan çakılabileceklerini düşünerek. Ama önemli değildi. Düşse de hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü yalnız değildi. Kendisinin ve kendisi gibilerin neden bu topraklarda doğduğunu anlamıştı. Görevliydiler. Yıllar önce buraya indirilen değerlerin dünyaya yayılması için, insanlığın bir olduğunun fark edilmesi için buradaydılar. Çabaya geçmek zorundaydılar. İnsanlığın bizi anlamasının vakti gelmişti. 6. Deniz. Kitabın sayfasını çevirdi Deniz. İzlemek zorunda bırakıldığı bu dehşet etkisiyle bakışını kameranın objektifine çevirdi Sonje ve gözlerinden süzülen duygular sese dönüştü. Kendini herkesten daha akıllı gören, hayatın sana verdiği şansı üstünlük zanneden, senden daha azıyla yetinmek zorunda olanların gözüne fazlalıklarını sokan sen, zavallı sen. Kendini koyduğun o en yüksekteki yerle tepesine çıkıp ezdiğin o en alttaki arasında asla kopmayacak bir bağ olduğunu bilmeyecek kadar cahil. Hep kendine isteyecek kadar arsızsın. Bu kadar öğrenmişliğin, sözde eğitilmişliğin, bilmişliğin yanında hiçbir şey yapmayarak, kendi türüne zırnık kadar katkıda bulunmayarak nasıl da ihaneti seversin? Birim parçası olduğunu unutmuş kaybolmuşsun. Ama artık ruhunu saran o kirlenmişlikle yüzleşmenin zamanı geldi. Ya yüzleşeceksin ya da hayat seni asla affetmeyecek. Varlığın lanetlenecek. Ülkenin tüm televizyon kanallarında yankılandı Sonje'nin söyledikleri. Artık uyanmanın vakti gelmiş. Çünkü kıyametti. Kitabı kapattı Deniz ve uzandığı yerden doğruldu. Başını kaldırıp odasının tavanına dikti gözlerini. Hayat her an yüzleşiyordu aslında bizimle. Yaşadığımız her sıkıntıda, her hayal kırıklığında, her köşeye sıkıştığımızda fark etmememiz gereken, düzeltmemiz gereken bir yönümüzü yüzümüze vuruyordu. Keşke öyle yapmasaydım dediğimiz anlar, iyi ki dediklerimizden fazlalaşınca dengemiz kalmıyordu. Hayatı yasını tutarcasına yaşamaya başlıyorduk. İşte bu yüzden her deneyimimiz kutsaldı. Çünkü o deneyimler aracılığıyla konuşuyordu hayat bizimle ve analizini yapabildiğimiz kadarını anlayabiliyorduk. Ne yazık ki bir sürü acı dolu deneyimin içinde travmalarla doluydu insanlık tarihi. Acı çekmeden kendimizle yüzleşmeyi hala öğrenmemiştik. Çekilen acı öğrenilen bilgiden önce tutulduğu sürece de yüzleşmeyecektik. Eğlenceye saklanacak, oyalanacaktık. Ta ki hayatımızın yasını tuttuğumuz bir geçmiş olana kadar. Deneyim çok değerliydi ama seçilebildiği sürece. Peki seçilebiliyor muydu deneyimlerimiz? Evet. Sonuçta istemediğimiz şeyler yaşamamız, isteyerek seçtiğimiz diğer deneyimlerin uzantısından oluyordu. Bir kapıdan giriyorduk ve girdiğimiz odanın içinde onlarca kapıdan bir tanesini yine seçiyorduk. Bazen seçme zorunda hissediyorduk ama o zorunluluk kendimizi kandırmışlığımızdan ya da diğerlerinin bizi kandırmasından gelmiyor muydu? Pes edenler, kendi seçimlerini diğerlerine teslim edenler sonunda hep o kendi yasını tutanlara dönüşmüyorlar mıydı? Zaman geçtikçe öğretiler çoğulup, deneyimler ağırlaştıkça her seçimimizin değeri daha da ortaya koyuyordu kendini. Aklına Dur geldi. Can sıkıntısının merakla karıştığı o tuhaf duyguda Can'a gittiğini söylemişti ağlarken. Fırtınalı bir okyanusta yüzmek gibiydi onun deneyimi. Ama onu değiştirmiş, ona öğretmiş ve kendiyle yüzleştirmişti. Aynı kendi yaşadıklarının alışkanlıklarını sirkelemesi gibi Duru da kendisine gösterilen ilgide var olmaya çalışmanın, o ilgiden beslenmeye çalışmanın tehlikesiyle yüzleşmişti. O da uyanmıştı belki. Uzun süredir ilk defa geliyordu aklına. Ayağa kalktı Deniz. Sokağın salonuna bakan penceresinden geceye hazırlanan müzisyenlere baktı. Koltuğa oturup yine kitabını açtı. Okumak için biraz daha vakti vardı. Ama sayfası karışmıştı. Açtığı sayfadan parmağın ucundaki satırları okudu. Babam hep insanın öğrenmek için yaratıldığını, öğrenerek bir gün evren mimarı bile olabileceğini, bazı ırklar kadar çok güçlü olmasak da potansiyelimizin sınırsız olduğunu söyler. Sınırın sadece aklımızda olduğunu, aklındaki sınırı aşan değil, açan varlığın hakiki insan olacağını söyler. Aklımızı evrenin bize sunduklarını anlamaya, öğrenmeye hazırlamak için uyandıktan hemen sonra güne başlamadan önce bir saat sadece düşünürüz. Limonlu ılık suyumuzu içer ve düşünürüz. Ama olayları değil, sadece algıdan düşünürüz. Çünkü düşünmek var olmaktır. 7. Sadık Özge. Yol boyunca kendisine bir kez kafasını çevirip bakmamıştı Özge. Cehennemde hissetmişti Sadık. Şaban'ın kendisinin de Washington'a gittiğini itiraf etmiş olması inanılır gibi değildi. Hem de otelin adına kadar detaya girmişti. Uçuş boyunca Özge'nin sessizliği, kendisine bir kez dahi dönmeyen gözlerin eksikliği, helikopter iner inmez kafasındaki kulaklığı atıp aşağı inmesi ve uzun adımlarla uzaklaşıp gitmesi cehennem pişmanlıklarımızın cennetiydi. Gölün kıyısında yürümüş, onunla karşılaşmak için sessizce her gölgeyi kovalamıştı Sadık ama yoktu Özge. Belki çekip gitmişti ve bir daha geri gelmeyecekti. Buna asla izin veremezdi. Kurduğu her şeyi onun için yıkmaya hazırken izin veremezdi. Evinin çatısından tünediği köşede gözlerini misafir evinden ayırmadan bekledi. Saatler geçmişti ama Özge dönmemişti. O inatçı kafası kabul etmeyecekti hayatın gerçeklerini. Bir almak için üç vermek gerektiğini, binlerce yıldır medeniyetlerin bu hesap üzerinde kurulduğunu, insanlığın hakkı yağmalanmasıyla insanlık olduğunu, insanlık için insanı kurban etmek gerektiğini anlamayacaktı. Peki nasıl koruyacaktı Sadık onu? Eğer destek almazlarsa, sistemin tam karşısında dimdik durmuş bir hedef gibi dikilirlerse nasıl koruyacaktı onu? Bunları düşünürken kendisini de Özge'nin dikildiği o tehlikeli yerde hemen onun yanı başında hatta önünde gördüğünü fark etti. Bugünkü toplantıda hükümete karşı maskesi düşmüştü. Özge Washington'un desteğinden çıkarsa ilk iş bitirecek kişi kendisiydi. Ama Özge desteği alıp sisteme karşı olmaya devam ederse Sadık'ın işi yine bitecekti. Kendisini seçmişlerdi. Özge'yi kontrol edebildiğini düşündükleri için. Ama asıl kontrol edenin Özge olduğunu anlamaları an meselesiydi. İçine doğan adrenalinle ayağa kalktı. Nasıl olmuştu da sıkışmıştı bu köşeye? Özge'nin güçle, parayla sisteme katılacağını, yumuşacağını düşünmek ne büyük salaklıktı. Ateş üfledikçe güçlenirdi. Özge'nin vazgeçmesi hayaldi. Öleceğini düşündü onun. Kesin öldüreceklerdi. Tekme attı biraz önce oturduğu sandalyeye ve sandalye uçup çatının yarım duvarına çarptı. O sırada misafir evinde yanan ışıkla kendi karanlığı da aydınlanmıştı. Telaşla indi aşağıya. Özge'nin geri geldiğini, niye kendisine haber vermediklerini anlamak için telefonuna bakarken bir sürü arama gördü. Güvenlik aramıştı. Ama Rasim'in aramaları daha fazlaydı. Telefonu sessizde, fikri Özge'de kaldığı için görmemişti aramaları. Adım adım derin nefeslerle yaklaştı misafir evine. Haftalardır girmiyordu bu eve. Özge'nin kendisine gelebileceğini umuduyla bekliyordu. Ama şimdi girdi içeri çünkü emindi. Özge gelmeyecekti. Özge yatak odasında olmalıydı. Attığı adımların bıraktığı çamurlu iz yatak odasına uzanmaktaydı. Öylece kapıda dikilip bekledi Sadık. Sabırsızlığın suçlulukla karıştığı bir korku yayılırken içine burada beklediğini Özge'nin bildiğinden emindi. O da hissediyordu hissettiği her şeyi. Özge çıldırmak üzereydi. Anlamlı bir şekilde yaşamaya karşı bu iğrenç sistemin içinde var olmanın verdiği dayanılmaz ağırlıkla geri dönmüştü misafirinin evine. Ayakları çamur içindeydi. Helikopterden indikten sonra durmaksızın yürümüştü. Biraz kaybolmuş, sonra yolunu bulmuş, ormandan yürüyerek çıkamayacağını anlayınca geri dönmesi zaman almıştı. Sadece yorgunlukla sakinleşen bir öfkeye sahip olmak. Sürekli patlamak isteyen bir yanardağı soğutmak için çabalamaya benziyordu. Şimdi yine soğumuştu ama dumanlar tutuyordu zihninde. Başkanlığa giderken helikopterde nasıl da isteksizdi. Sadık'ın temkinlerini dinlerken nasıl da onunla hemfikirdi. Saçmalıklarına dayanamayıp kontrolünü kaybettiğinde pişmanlığa kapılmış ama iyi ki açmıştı ağzını. Yoksa nasıl öğrenebilirdi kendisine edinilmiş davetin yıllar önce Şaban'a da edildiğini? Demek ki böyle seçiyordu tüm 3. dünya ülkeleri başkanlarını. Eşyalarını doldurdu valize. Artık burada işi bitmişti. Odadan çıktığında sokak kapısının önünde dikilen Sadık'a bakmadı. İçeri girdiğini biliyordu. Çantasının sapını sıkıca geçirdi parmaklarına. Masa lambasından başka ışık olmayan karanlığın içinde ilerledi. İçinde tüten yanardağın sancısında Sadık'ı geçip gidecekti. Karanlığın içinden ayaklarını yere vura vura kendisiyle yaklaşan Özge'nin varlığından kayboldu Sadık. Hüzünle baktı ona. Kendisine bakmayan o gözlerin içindeki ateşe saplandı. Loş odada yaşayan tek şey, hayatta çok uzun süredir gördüğü yaşayan tek şey sanki bu gözlerdi. Ve onları öldürmek için bekleyen bir dünyanın önünde hedef olmak üzerelerdi. Özge hızını kesmeden Sadık'ı geçti. Kapıyı açtı. Ama Sadık gitmesine izin veremezdi. Kapıya yaslanarak kapattı. Elinden kurtulup kapının kapısını sesi kulaklarında yankılanırken tereddüt etmeden kaldırdı elini ve tüm şiddetiyle Sadık'ın yüzüne tokadı indirdi. Sadık kıpırdamadı, konuşmadı. Geçen her saniyede daha da kızaran yanağını renklendirdiği soluk suratında tek bir ifade yoktu. Öylece baktı Özge'ye. Nefret ediyorum diye fısıldarken Özge, pençeye dönüşen tırnakları resmen savaşıyordu Sadık'ın suratını yolmamak için. Çekil diye bağırdı. Sadık çekilmeyecekti, kıpırdamadı. Düşündüğün gibi değil diye mırıldandı. Özge tükürdü Sadık'ın suratına. Benden alabileceğin tek şey bu tükürük diye hırlarken itti onu ve açtı kapıyı. Hızlı adımlarla ama koşmadan çıktı misafir evinden ve ana evin önüne yaklaştığında köşelerden kendisine tuhaf tuhaf bakan güvenlikçilerin nasılsa Sadık'tan emir bekler halde olduklarını gördü. Yavaşlamadı. İsterse bir ordu olsundu karşısında. Burada durmayacaktı. Aracı yoktu. Ormana yürüyerek geçmek zorundaydı. Ama ne olursa olsun artık burada durmayacaktı. Kendisine tuzaklar kurup yalanlar söyleyerek kendi oyunlarına alet etmeye çalışan bu adamdan öylesiye uzak durmalıydı. Varmak istediği yere onunla gidilmeyeceğini anlamıştı. 8. Duru Can. Ne kadar sevilebilirdi bir kadın? Koltukların süet yumuşaklığına dokunurken sahneye uzanan salonun karanlığında sessizce ilerledi Duru. Başı dönüyordu. Kendisi için inşa edilmiş bir tapınağın güzelliğinde kaybolan herkes gibi ve hayal ettiği her şeyin gerçeklikle hal bulduğunu görebilen herkes kadar. Hafif bir eğimle sahneye yaklaşan koltukların arasındaki koridorda ilerledi. Sahneye düşen ışığın kaynağını görmek için kafasını kaldırdığında cam kubbeyi dilim dilim bezeyen bakırın parlaklığını, camın ötesinde parlayan yıldızların beyazlığını sanki daha bir yumuşatmış, sarılaştırmıştı. Etrafına bakındı. Başka ışık kaynağı olmadığını görünce daha fazla ilerleyemedi. Çünkü tam o sırada sahnenin perdelerine kanal olan o kemerin en tepesindeki yüzü görmüştü. Evrenin ışığının altında başka suni hiçbir şeye ihtiyaç duymayan parlayan o yüz kendisininkiydi. Daha yakından görebilmek için otomatik adımlarla sahnenin dibine gitti ve başını dümdüz yukarı kaldırıp kemerin tepesinden kendine bakan yüzünü inceledi. Çok güzeldi, gerçek gibi. Sahnenin derinine indirdi gözlerini. Dünyanın en ünlü sahnelerinde çıktığı gösterilere rağmen böylesini hiç görmemişti. Kenarda toplanarak sahnenin tüm etkisini açıkta bırakan bakır renkli perdelerin parlaklığı, sahnenin bitiminin bakırdan bir suyun dalgaları gibi gösteren kıvrımların ahengiyle birleşmişti. Can unutmamıştı. Duru'nun en sevdiği renkti. Ama bu rengi ilk denizden öğrenmişti. Deniz'in düşüncesi aklına gelir gelmez çekti elini Duru ahşap oymanın bakır parlaklığından ve o an fark etti ki oymaların aralarında minyatür boyutlarda ancak çok yakından bakıldığında fark edebilecek detayda küçük balerinler vardı. Dalgaların eğimini sanki vücutlarıyla taşıyorlardı. Deniz'in fikri Can'ın kendisine adadığı bu detayda tamamen kayboldu. Duru işlenmiş, bu küçük dansçılara eğilip iyice baktı. Her biri birbirinden farklı figürlerde, küçücük balerinlerin hepsi aslında aynıydı. Yine kendini gördü Duru. Daha önce de giydiği her değişik kıyafette, saçını topladığı her değişik halde birbirinden farklı küçük balerinler birbirinin tıpatıp aynısı o yüze sahiptiler. Sahne boyunca paterni bulmak için balerine dikkatle bakarak ilerledi. Bir tekrar aradı. Hangi balerinle başlıyor ve kaç balerinden sonra bu sıra kendini tekrarlıyordu. Sahnenin salonuna kadar balerinleri inceleyerek dikkatle yürüdü. Sonra takibe başladığı ilk yere geri döndü. Çünkü balerinlerin hepsi birbirinden tamamen farklıydı. Hepsi Duru'ydu. Farklı kıyafet, saç ve hareketlerle ahşaba küçük küçük oyulmuştu. Kendisine verilen bu muazzam değerin etkisini karın boşluğuna dolan havanın kalbine titreşim gönderen ritminde hissederken kendi hallerinin üzerinde parmaklarını dolandırdı. Avrupa'nın en güzel sahnesinde dans etmiş, en güzel erkekleriyle flört etmiş, bir sürüsünü peşinden sürüklemişti ama hiçbir zaman bu kadar değerli hissetmemişti kendisini. Şimdi yaratıcısı olduğu bir dünyayı ziyarette gibiydi. Etrafındaki her şey kurduğu egemenliğin simgesiydi. Yenilmezliğin, eşsizliğin, değerinin simgesi. Birkaç adım geri attı, kendini neredeyse zorlayarak. Sahnenin ahşabının hissettiği dokudan uzaklaşmak zor gelmişti ama sahneyi daha detaylı görmek için uzaklaşması gerekiyordu. Koridorun iki yanında uzanan koltukların ortasında durup yine tepeden inen ışığın yarattığı o dayanılmaz etkiye dikkatle baktı. Bakırın ahşapta parlayan renginin güzelliğine. Bir sahneye dönüşseydim tam da buna dönüşürdüm diye düşündü. Hissetmek istediği, sağlıksız diye damgalandığı, içinde en derinde gömdüğü duyguları, Can'ın fikri bastırıldığı yerden yükselirken salonun arkasından gelen sesin etkisi bedenini anında sardı. "Bu kadar değer verilirken nasıl gidebildin?" demişti ses. Duru gözlerini sıkıca kapattı. Yaşamak üzere olduğu yüzleşmenin yarattığı duygunun gözlerinden sızmasını istemediğinden mi, sesin sahibinin bir an sonra görebilecek olma ihtimalinin dünyaları yıkan etkisinden mi düşünmedi. Sımsıkı kapadı gözlerini. Ne o duygunun damlalar halinde kirpiklerin arasından kayıp gitmesini engelleyebildi, ne de arkasından adım adım kendisine yaklaşan Can'ın varlığını. Adımlar durduğunda onun tam arkasındaydı. Dibinde olduğunu biliyordu. Kendisine odaklanmış gözlerini, düşüncesini, üzerine soluyan nefesini hissedebiliyordu. Can derin nefeslerle içine soludu. Yıllardır beklediği Duru'nun varlığını. Kafasının üstünde toplanan saçları tüm acımasızlığıyla açıkta bırakmıştı ensesini. Cehennem hangisiydi? Bu ensenin var olduğunu bilmek mi, yoksa ona dokunmaması gerektiği mi? Cehennem neredeydi? Birkaç santim ötede atan o kalbin ritminde mi? O kalbi saran bu bedenin hissettiklerinde mi? Cehennem, cenneti saklayan yerdi. Dengesini bulmak için sağ elinin parmaklarını tırnaklarıyla birlikte tutunduğu koltuğa geçirdi Can. Duru'nun uçağının havalandığını öğrendiği andan beri bu sahneye gelip beklemişti. Saatler geçmişti ve o nihayet gelmişti. Geleceğine emindi. Kendisi için yapılan her şeyi görmesini, ona verdiği değeri nihayet bilmesini, hissettirdiği duygunun yoğunluğunu anlamasını beklemişti. Cenneti saklandığı yerden çıkarıp bu cehennemden kurtulmak istemişti. Derin bir nefes daha aldı. Parfümü değişmişti. Daha önceki o çiçek kokusu yaşanmışlığı hatırlatan ince baharatlarla renklenmiş. Duru'nun narinliğine cila atmıştı sanki. İçine çektiği kokunun kıskançlığı saplandı beynine. Kim bilir kaç kişi almıştı aldığı bu nefesi. Aklına saldıran düşüncelerin kaynağını oluşturan bu hisleri kaç kişi hissetmişti. Kim bilir kaç kişi dokunmak istemişti Duru'ya. Kaç kişi görmüştü bu enseyi. Ayrım sonu.